Ayrım 19, Kanun Dışında, Cengiz Erdinç, Murat Toklucu, sayfa 175. Maximilian Kroneder, Dev Alman. 25 Temmuz 1969 tarihli gazete manşetlerinde iki haber vardı. Haberlerden birincisi 9 gün süren ilk ay yolculuğunu tamamlayan Apollo 11 mürettebatının dönüşünü aktarıyordu. Tüm dünyanın konuştuğu bu haberin yanındaki daha küçük haberse Türkiye açısından çok önemliydi. Ülke tarihinin o zamana kadarki en büyük müze soygunu gerçekleşmiş, İzmir Arkeoloji Müzesi soyulmuştu. O yıllarda fuar alanında olan müzeye gece gelen soyguncular, kendilerine karşı koyan 62 yaşındaki müze bekçisi İsmail Altıntaş'ı Roma döneminden kalma bir heykelle başına vurarak öldürdükten sonra müzede sergilenen yükte hafif, pahada ağır 118 parça eseri çalmıştı. Müzedeki en değerli parçalar seçildiği için soyguncuların derslerine iyi çalıştıkları anlaşılıyordu. Paha biçilmez bir çivi yazısı Hitit kitabesi ile Hitit, Yunan, Roma ve Bizans dönemine ait altından yapılmış ya da zümrüt, firuze ve elmasla süslenmiş mücevherler gitmişti. Soyguncular doğrudan bu eserlerin olduğu bölüme geçmişler ve işlerini kısa sürede bitirip kaçmışlardı. Müze müdürü çalınan eserlerle ilgili şunları söylüyordu. Çoğu İssos, Knidos, Foça ve Bergama'da bulunan ve üç ayrı vitrinde teşhir edilen eserlere paha biçmek mümkün değildir. Çalınanlar arasında altından yapılmış alınlıklar, elmasla süslü altın küpeler, elmasla süslü kuş başlı bilezikler, gerdanlıklar, taç süsü olarak kullanılan altın mersin dalları, aşk tanrısı Eros'un kabartmalarıyla süslü Helenistik dönemi kraliçelerinin kullandığı büyük altın küpeler, Hitit döneminden kalma, pişmiş topraktan çivi yazısı kitabe, yine aynı dönemden kalan seramik mühürler, kolyeler, üzerine Bizans döneminin ünlü kadınlarının resimlerinin olduğu, gümüş ve altın işlemeli kaşıklar, altın paralar ve altın tırnaklar. Dipnot: İzmir Arkeoloji Müzesi soyuldu. Cumhuriyet 25 Temmuz 1969. Olayın duyulmasının ardından İzmir ve civarı ile sınır kapılarında bir insan avı başlamıştı. İçişleri Bakanlığı yabancı uyruklu olduğu düşünülen soyguncuların eşkalinin belirlendiğini, olayın bir namus meselesi olduğunu ve faillerin kısa sürede yakalanacağını açıkladı. İlk birkaç gün içinde Ankara ve Keşan'da eşkalleri benzediği için gözaltına alınan 6 turist daha sonra serbest bırakıldı. İzmir'deki soygun bütün müzeleri teyakkuza geçirdi. Kıymetli küçük parçalar geceleri kasalara kaldırılacak, kasası olmayan müzeler Ziraat Bankası'ndan kiraladıkları kasaları kullanacaktı. Manisa'daki Arkeoloji Müzesi'nin müdürü hem bekçi sayısını arttırmış hem de bekçileri judo derslerine başlatmıştı. Müzelerin güvenliğini gündeme getiren gazeteler dünya müzelerinde 1950'li yıllardan beri kullanılan otomatik alarm sisteminin Türkiye'de olmamasını eleştiriyordu. Hollywood 5 yıl önce Topkapı Sarayı soygunuyla ilgili film bile yapmıştı ama Topkapı Sarayı'nda dahi alarm sistemi yoktu. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan tek alarm sistemi de otomatik değildi. Personelin çalıştırması gerekiyordu. Soyulan İzmir Arkeoloji Müzesi'nde durum daha da kötüydü. Alelade bir kapı kilidi ve 62 yaşında bir bekçi dışında güvenlik önlemi yoktu. Üstelik öldürülen bekçinin sabah mesai başlayana kadar kapıyı açmaması gerekiyordu. Ama o hava almak için dışarı çıkmış, kapıyı gözleyen soyguncular bu sırada içeri girmişti. Müzelerin güvenliği Baba Ali de Sabah gazetesinin deyimiyle Allah'a emanetti. Diğer yandan Türkiye'den eser kaçırmak için müze soymaya da gerek yoktu. Sıradan turistlerden profesyonel kaçakçılara, diplomatlardan arkeologlara kadar her türden yabancının tarihi eser kaçırdığı biliniyordu. Bodrum'da kazı yapan Amerikalı arkeolog Peter Truckman, Türkiye'den kaçırdığı eserlerle müze kurmuştu. Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu 1967'de mecliste yaptığı konuşmada Türkiye'den kaçırılan eser sayısının bilinmediğini ama 2 yıl içinde kaçakçılardan 100 bin parça tarihi eser ele geçirildiğini söylüyordu. Yalnızca Ankara'da 6000'e yakın eser yakalanmıştı. Tarihi eser kaçırırken yakalananlara uygulanan yasa Osmanlı döneminden kalmaydı ve tek değişiklik 1906 yılında 4 mecidiye olan cezanın 1969 yılında 10 lira olmasıydı. İşin ilginci, İzmir'den çalınanların çoğu da kaçak kazılarda çıkarılan veya tesadüfen bulunan ve güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen eserlerdi. Bunlardan 60'ı 1935'te Foça'nın Kozbeydi köyünde tarlasını süren Ali adlı bir çiftçi tarafından bulunmuş, İzmir'de el altından satılırken yakalanmıştı. Çalınan eserler arasında en kıymetlilerden biri olan Hitit kitabesi de Yozgat'ta 1930'da yine bir tarlada bulunmuş, İzmir gümrüğünden yurt dışına kaçırılacakken ele geçirilmişti. Dönemin tarihi eser bilincini gösteren en güzel örnekse Turizm Bakanlığı ile o yıllarda müzelerin bağlı bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı arasında gazetelere de yansıyan tartışmaydı. Turizm Bakanlığı turistlerin ufak tefek tarihi eserleri yurt dışına götürmesine göz yumulmasını savunuyor, Milli Eğitim Bakanlığı Müzeler ve Eski Eserler Genel Müdürlüğü karşı çıkıyordu. Basında tarihi eserler ve müze güvenliği tartışmaları sürerken İzmir Arkeoloji Müzesi'ni soyanların aranmasına da devam ediliyordu. Olaydan birkaç gün sonra İstanbul Kapalı Çarşı'daki bir antikacı polise başvurdu ve İzmir'de çalınan eserleri kendisine satmak isteyen 3 kişiyle ilgili bilgi verdi. Soyguncular haftalar önce antikacıyla irtibata geçmiş ve çalacakları eserleri satıp satamayacaklarını araştırmıştı. Bu bilgi üzerine polis biri Türk, biri Alman, biri Yugoslav 3 kişinin ismine ulaştı. İlk olarak 41 yaşındaki Alman Maximilian Kroneder 5 saatlik araçlı kovalamaca sonucu İstanbul Kireçburnu'nda yakalandı. Aslında polislerden kaçmayı başarmıştı ama sahile park ettiği otomobilinde uyurken yakalanmıştı. Çalınan eserlerin hepsi bagajındaydı. İnce altın levhalar halindeki alındıklardan birkaçının hırpalanması dışında hasar yoktu. Soygunculardan birinin yakalanması, daha da önemlisi çalınan eserlerin eksiksiz bulunması büyük sevinç yaratmıştı. Operasyona katılan 25 polise birer yıllık maaşları tutarında ikramiye verileceği açıklandı. Çok dayanıklı ama konuşturacağız. Gazetelerin dev Alman adını taktığı 1.90 boyundaki Maximilian Kroneder hemen sorguya alındı. Daha önce 8 defa Türkiye'ye gelen ve her seferinde birkaç ay kalan Kroneder'in bir yıl önce İstanbul'da otomobil kaçakçılığı suçundan tutuklanıp 2 ay cezaevinde yattığı anlaşıldı. Yakalandığında çantasında 50'den fazla kadınla çektirdiği fotoğraflar çıkmıştı. Hürriyet gazetesinin dev Alman'ın pek çok dişiyle düşüp kalktığı, her ülkede bir macerası olduğu anlaşılmıştır diye yorumladığı fotoğraflar sorulduğunda, kadınlar erkeklerin arzuları için yaratılmıştır. Kadınsız hayat olmaz. Benim hobim de bu. Kadın sevmek suç mu diye Maximilian soyguna katıldığını reddediyor, arabasında bulunan eserleri tanımadığı birinden Kilyos'ta satın aldığını iddia ediyordu. Türkiye'ye daha önce 8 kez geldiğinde neler yaptığı sorusuna "Türk kızlarını çok seviyorum, onun için sık geliyorum" yanıtı vermişti. Suçu kabul etmeyen Alman soyguncudan ilk gün bilgi almak mümkün olmadı. Polis yetkilileri çok dayanıklı ama konuşturacağız dedikleri zanlının sorgusunun ışıklı odada ve yepyeni usullerle devam edeceğini duyuruyordu. Ancak sorguda kullanılan usullerin o kadar da yeni olmadığı ertesi gün gazetelerde çıkan fotoğraftan anlaşıldı. Fotoğrafta polisler tarafından falakaya yatırılan Maximilian'ın ayakta duramayacak vaziyette olduğu anlaşılıyordu. Olayın ortaya çıkması üzerine sorguya bir gün ara verildi. İçişleri Bakanı ayıp etmişler dediği dayakçı polisler hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Polisin konuşturma çabaları sürerken Maximilian Kroneder ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyordu. Almanya'da ve Yugoslavya'da birçok kez cezaevinde yatan Maximilian'ın 17 ayrı suçtan sabıkası vardı. Yakalandığı Valiant marka otomobilin de İsviçre'de çalındığı anlaşılmıştı. Sağcı Yeni İstanbul gazetesi ağabeyinin tanınmış bir papaz olduğunu özellikle vurguladığı zanlının 2. Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında görev yapmış bir Nazi subayı olduğunu da iddia ediyordu. Aslında Maximilian 1928 doğumluydu. Yani savaş başladığında 11, bittiğinde 17 yaşındaydı. Savaşın son 2 yılında çocukların silah altına alındığı dönemde askerlik yaptıysa bile Nazi subayı olması imkansızdı. Buna rağmen bu bilgi birçok gazete tarafından kullanıldı. Bir günlük aradan sonra devam eden sorgu sonuçsuz kalmıştı. Maximilian suçu kabul etmiyor, kimsenin ismini vermiyor ve aracında ele geçirilen eserleri Kilyos'ta tanımadığı birinden satın aldığını söylemeye devam ediyordu. Sorgunun birinci haftası dolmak üzereyken zanlılardan birinin daha yakalandığı haberi geldi. Türk soyguncu İhsan Arıel olaydan sonra Bulgaristan'a kaçmış, sonra geri dönmüştü. Ankara'da annesinin evinde üzerinde 3 sahte pasaportla yakalanan Arıel, suç ortağının aksine polisleri hiç uğraştırmadı ve her şeyi anlattı. Soyguna katıldığını ama müzenin dışında gözcülük yaptığını, bekçiyi müzeye getiren Maximilian ve Yugoslav suç ortakları Sava Bojović'in öldürdüğünü söylüyordu. Söylediğine göre Maximilian ve Bojović Yugoslavya'da cezaevinde tanışmışlar, birkaç ay önce de Türkiye'ye gelip kendisini bulmuşlardı. İhsan Arıel'in ifadesinin ardından Maximilian yeniden sorguya alındı. Artık soyguna katıldığını inkar etmesinin bir anlamı yoktu. Yeni İstanbul gazetesine bakılırsa, polisler 10 şişe bira alırsanız her şeyi anlatırım diyen Maximilian'a, doğruyu söylersen bizi yormazsan alırız demişti. Babı Ali'de Sabah gazetesi ise zanlının talebinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildiğini, kendisine 15 şişe ayran alındığını yazıyordu. Ancak ayran belli ki istenen etkiyi yapmamıştı. Soygunu kabul eden Maximilian, cinayeti kendisinin değil Sava Bojović'in işlediğini söylüyordu. İstanbul polisi soygunu 10 gün içinde aydınlatmış ama cinayetin failini bulamamıştı. İki soyguncunun suçun işlendiği İzmir'e gönderilme zamanı geldiğinde polisteki kelepçeler Maximilian'ın koluna olmadığı için yolculuk için özel kelepçe yaptırıldı. İhsan Arıel İstanbul Emniyetinden ayrılırken Maximilian'la birlikte fotoğraflarının çekilmesine yan yana gelirsek konuştuğum için beni öldürür diyerek karşı çıktı. Uçakta polislerin arasında oturan Maximilian, pilotun ikram ettiği biraları içerken neşeli görünüyordu. Ama İzmir'deki savcılık sorgusunda haklarında idam cezası isteneceğini duyunca neşesinden eser kalmadı. İzmir Buca cezaevindeki 5. ayında Yeni Asır gazetesine bir söyleşi veren Maximilian, tek kişilik hücrede kaldığını, Pussy adını verdiği bir kedi beslediğini anlatıyordu. Günlerini kitaplar okuyup arkeoloji bilgisini geliştirmeye çalışarak geçirdiğini söyleyen Maximilian, Türkçe de öğrenmeye başlamıştı. Soygun davası olaydan 8 ay sonra başladı. İlk duruşmada ifadeler alınırken sanık avukatları polis olan tercümanın Almancasının yetersiz olduğunu söyleyip değiştirilmesini isteyince dava yeni bir tercüman bulunması için ertelendi. Bu karardan birkaç gün sonra diğer soyguncu Sava Bojović Yugoslavya'da yakalandı. Ancak zanlı Türkiye'ye iade edilmeyecek ve ülkesinde yargılanacaktı. İkinci duruşmada önce Sava Bojović'in Yugoslavya'da verdiği ifade okundu. Soyguna katıldığını kabul eden Bojović cinayeti Maximilian'ın işlediğini söylemiş, İhsan Arıel'in dışarıda gözcülük yaptığını doğrulamıştı. Cinayet suçlamasından ve idam ihtimalinden kurtulan İhsan Arıel savunmasına ''Ben basit bir hırsızım, ara sıra da sahtecilik yaparım. Lütfen bir şu almanın bir de benim suratıma bakın. Ben de böyle bir soygunu yapacak, adam öldürebilecek surat var mı? Ama bu soygun sayesinde artık büyük firma oldum, adım gangstere çıktı.'' diye başladı. Maximilian ise Yugoslav'ın suçlamalarını reddetti ve bir kez daha katilin Bojović olduğunu söyledi. Sonraki duruşmalarda da aynı şeyler tekrarlandı ve elde karşılıklı suçlamalar dışında bir delil olmadığı için cinayetin faili meçhul kaldı. 3 yıldan fazla süren davan sonunda Maximilian Kroneder'e cinayete iştirak ettiğine dair kuvvetli şüpheler olduğu gerekçesiyle 24 yıl hapis cezası verildi. İdamdan kurtulduğuna çok sevinen Maximilian kararı duyunca artık iyice ilerletti. Türkçesiyle çok şükür demişti. Diğer sanık İhsan Arıel 9 yıl hapis cezası aldı. Sava Boyoviç ise soyguna katıldığı için ülkesinde 1 yıl ceza almış ve çoktan cezaevinden çıkmıştı. 1974 affı sonrası İhsan Arıel de tahliye edilecek, Maximilian'ın cezası 15 yıla düşürülecekti. Esrar kaçakçılığı suçundan Buca cezaevinde yatan Daniel Koplowitz kaleme aldığı anılarında hapishane arkadaşı Maximilian'a da geniş yer ayırmıştı. İri vücudu ve çalı gibi sakallarıyla korkunç bir boz ayıya benzeyen Maximilian'ın cinayet işlediğini aradan 10 yıl geçtikten sonra bile kabul etmemesinin anormal bir durum olduğunu söyleyen Koplowitz, Max'ın Hamburg yeraltı dünyasına dair hikayelerinden bir melek olmadığı açıkça belliydi. Öte yandan bir insan masum değilse neden 10 yıl sonra hala inkar etsindi ki diye yazıyordu. Maximilian'ın Türkiye'deki son vukuatının adresi de Buca cezaevi olacaktı. Yabancılar bölümünde cezası uzun olan mahkumlar kendilerine ait hücrelerde kalıyordu. Maximilian da bunlardan biriydi ve kendisiyle görüşmek isteyenler hücresini ziyaret edebiliyordu. Daniel Koplowitz Buca cezaevindeki ilk günlerinde tanışmak için yanına gittiği Maximilian'ı gerçek boyutlarında sarışın, siyah ve süslü iç çamaşırları olan bir şişme kadınla görmüş ve hayretler içinde kalmıştı. Maximilian şişme kadına Beatrice adını koyduğunu söylüyordu. Ancak bu keyif uzun sürmeyecek ve siyasi mahkumların kazdığı tünel nedeniyle yapılan detaylı arama ve sayımda Beatrice askerler tarafından yakalanacaktı. Koplowitz yakalanma anını şöyle anlatıyor. Komutan yavaş yavaş önümüzden yürüyerek isimlerimizi ve memleketimizi soruyor, sonra listeden kontrol ediyordu. Max'ın yanındaki adamın önünde durdu ve elindeki listeye yoğunlaşmış bir şekilde ismini ve memleketini sordu. Max'ın yanında kaskatı duran figürün cezaevi üniforması giydirilmiş ve uzun sarı saçlarını saklamak için bir bere takılmış Beatrice olduğunu ancak o zaman fark ettim. Beatrice cevap vermeyince komutan başını kaldırıp baktı. Şişirilmiş bir lastikten yüz hatlarını gördüğünde ise ağzı bir karış açık kaldı. Öylesine inanamaz şekilde bakıyordu ki askerler bile gülmekten kendilerini alamadılar. Komutan öfkeyle bebeğin kolunu yakaladı ama Beatrice'in öbür koluna sıkıca yapışan Max ondan ayrılmayı reddediyordu. Beatrice'i kolunun altında tutarak korkunç görünüşlü uzun bir bıçak çekti ve bildiği bütün Türkçe küfürleri savurarak askerlere meydan okudu. Askerler Max'ın etrafını sardılar, coplar havaya kalktı. Komutan tabancasını kılıfından çıkardı ve bebeği arkasına çekip duvara yaslayan Max'ın başına nişan aldı. Zaman donmuştu. Neyse ki Maximilian'la arası iyi olan başgardiyan devreye girmiş, Beatrice'i ve bıçağı teslim alarak kan dökülmesini önlemişti. Ancak askerlere bıçak çektiği için yargılanan Maximilian bir yıl daha hapis cezası aldı. Bu olaydan sonra başka bir vukuatı olmayan Maximilian 16 Ağustos 1985'te tahliye edildi. Koyu mavi ince çizgili takımı, papyonu ve yakasındaki karanfili ile çok şık görünen ve cezaevinden hem mahkumların hem de gardiyanlarla askerlerin tezahüratı eşliğinde uğurlanan Maximilian, 16 yıl 15 gün hapis yatarak Türkiye'de en uzun süre cezaevinde kalan yabancı mahkum oldu. 19. Ayrımın sonu. Sayfa 183.